Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kaya Pınar'la birlikteyiz. Bu hafta yine Fıkıh Saati programında Müslümanlığımıza, muamelatımıza dair soruları hocamıza soracak ve hocamızdan kıymetli bilgilendirmelerini alacağız, sorularımızın cevaplarını alacağız ve sizlerle bu soruları buluşturmuş olacağız diyerek programımıza başlayalım. Bizleri ekran başında izleyen ve radyo başında dinleyen tüm dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun efendim diyerek programımıza başlayalım. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam bu haftaki sorumuz şöyle. Geçen hafta bu koruyucu aile ile alakalı bir soruyla bitirmiştik programımızı.
Evet.
Yine o soruyla, o konuyla alakalı bir sorudur diye düşünüyorum. Kişi bakımını üstlendiği, evlat edindiği veya koruyucu aile olarak işte gözetiminde bulunduğu çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi diye bir sorumuz var.
Burada evlat edindiği kısmını çıkaralım. Çünkü evlat edinme dinimizde caiz değildir.
Bir kişi evlat edinemez, evine alamaz.
Evlat edinemez ve evlat edindiyse de o onun evladı sayılmaz. Peki evladı sayılmayınca ne olur? O çocuk evlat edinenin soyadını almaması lazım. İki, o çocuk evlat edinenin mirasından pay almaması lazım. Alamaz. Üç, o çocuk evlat edinen ailenin esas çocuğu gibi değildir. Dolayısıyla aralarında mahremiyet söz konusu olur.
Bunlara dikkat edinilerek alınsa hocam.
Yani şimdi o evlat edinme olmaz o zaman. Çünkü evlat edindiğin zaman sen nüfusuna geçiriyorsun onu. Ve buna engel olamazsın artık bundan sonra. Kanunen o çocuk senin mirasçın. Ve kanunen onun soyadı da senin soyadın. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de diyor, Peygamberimiz de diyor. İnsanları kendi babaların adıyla anın. Babaların adıyla anmak esastır. Yani babalarından başkasına nispet etmemek. Hatta şöyle bir olay var. Zeyd bin Harise diye bir Peygamber Efendimiz'in azatlısı var idi. Yani şöyle diye anlatayım onu. Eskiden Araplar baskın verirler. Kabilelere, obalara baskın verirler. Savaşırlar. Efendim, oradaki kadınları, çocukları esir alırlar. Onları getirirler, başka yerlerde satarlar köle olarak.
Evet.
Şimdi böyle bir kabile, bir grup insan basıyor. Ve orada işte esirler alıyorlar. Bu esirler içerisinde Zeyd bin Harise isminde de bir çocuk var. Yani Harise'nin oğlu Zeyd. Hazreti Hatice validemiz, daha Peygamberimizin ilk eşi olan Hazreti Hatice validemiz. Onu satın alıyor, o şeyi, Zeyd'i ve Peygamber Efendimiz'e hediye ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu azat ediyor, yani hürriyetini veriyor ve evlat ediniyor. Bundan sonra o Zeyd'e Muhammed'in oğlu Zeyd deniliyor. Niye? Evlat edindiydi. Çünkü evlat edinilen çocuk, evlat edinenin soyadını alıyor. Onlarda da o zaman soyad da, mesela işte Zeyd bin Muhammed, yani baba ile soyad tespit edilmiş oluyor. Ebu Talip mesela, değil mi? Şimdi hatta şu olayı anlatayım. Bu Zeyd'in ailesi, babası, amcaları Zeyd'in Mekke'de olduğunu ve işte Peygamberimizin yanında olduğunu öğreniyorlar ve onu istemeye geliyorlar, almaya geliyorlar. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Zeyd'i diyorlar bize ver veya sat. Peygamberimiz diyor ki Zeyd'e soralım. Neyi tercih ediyorsa onu yapalım. Eğer sizinle gitmek istiyorlarsa tamam ben vereyim size götürün. Ama benimle kalmak istiyorsa da ben vermem. Ve Zeyd'e soruyorlar. Zeyd Peygamberimizle kalmayı tercih ediyor. Ve o zaman babası amcaları sen bizleri bırakıp da yabancıyı mı tercih ediyorsun? Evet diyor. Onlar da bakıyorlar ki Zeyd'in rahatı iyi. Bir köle muamelesi görmüyor. Gönül rahatlığıyla geri memleketlerine dönüyorlar. Ha. Bu ne zaman oluyor? Mekke döneminde oluyor. Ama Medine dönemindeyken bu şey yasaklanıyor. Evlat edinme işi yasaklanıyor. Ondan sonra Zeyd'e Zeyd bin Harise denilmeye başlar.
Babasının ismiyle anılıyor.
Babasının ismiyle anılmaya başlıyor. Şimdi biz o şekilde biliyoruz Zeyd bin Harise diye. Yani demek ki o zaman dinimiz evlat edinmeyi kabul etmiyor. Peki koruyucu ailelik olabilir mi? Olabilir. Ne olmasın? Hı hı. Çünkü koruyucu ailelikte bir o babaya nispet etme yok hukuken. Ayrıca o koruyucu aile o babanın, o ailenin nüfusuna geçirilmiyor. Bu yetimdir. Kimsesiz kalmıştır. Ona şefkat beslemek, merhamet göstermek, ihtiyaçlarını gidermek elbette dinimizin tavsiye ettiği bir şeydir. Ama bu koruyucu ailelikte de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ki bunlardan en önemlisi mahremiyet meselesidir. Evet. Yani o bakımı üstlenilen çocuk o koruyucu aileye yabancıdır. Dolayısıyla ergen olmuş ise o çocuk, erkekse evin hanımına veya diğer kadınlarına, kızsa evin erkeğine veya diğer erkeklerine yabancı olur. Ona dikkat etmeleri lazım. Ha, buna dikkat edilmesi kaydıyla yani misafir, bir eve gelmiş, hafta sonu gelmiş bir misafir gibi, yabancı bir misafir gibi karşılıklı muamele ediliyor ise, ha, onun masrafları karşılanması, ona harçlık verilmesi, o aile sıcaklığı tattırılması güzel şeyler bunlar. Olur. Peki kişi malının tamamını bu çocuğa verebilir mi? Veya vasiyet edebilir mi? Bir defa koruyucu aile olarak alınan çocuk mirasçı olamaz dedik, tamam. Hayattayken verebilir mi malının tamamını? Bir kimse hayattayken malında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani malının tamamını herhangi bir kişiye, bu kişi ister evlat ister koruyucu aile olarak aldığı kişi olsun, ister bir vakıf olsun, ister bir fakir insan olsun veya bir başkası olsun, tamamını verebilir. Buna biz hibe diyoruz.
Evet.
Verebilir. Peki vasiyet edebilir mi? Malının üçte birini en çok vasiyet edebilir bu kişiye. Peki bir kimsenin malının tamamını hayatındayken hibe etmesi veya vakfetmesi diyelim doğru mu değil mi? Eğer o kişinin mirasçıları var ise ve bu mirasçılar da ihtiyaç sahibi ise o takdirde kişinin malının tamamını şey yapması doğru değil.
Vakfetmesi doğru
vakfetmesi değil. Vakfetmesi veya bir fakire hibe etmesi doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu doğru bulmamış. Yani ashabtan birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah benim çok malım var. Ve ben onu tümünü vasiyet etmek istiyorum.
Çok vakfetmek istiyorum.
Çok. Hı hı. O zaman üçte ikisini çok, yarısını çok, üçte birini. O da çok ama o olsun diyor bak. Ve bir başka rivayette senin diyor ailenin efradını, mirasçılarını başkalarına muhtaç bırakman o mallarını fakirlere vermekten, hibe etmekten, tasadduk etmekten daha kötüdür diyor. O yüzden bunlar evet sadaka ver. Efendim yardımcı ol ama aile fertlerini de ihmal etme.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Bu icra ile satılan malların durumuyla alakalı bir sorumuz var hocam. İcra yoluyla satışa sunulan malların satın alınması caiz midir?
Şimdi bu haciz dediğimiz şey, haciz, mümkündür, meşrudur. Hı hı. Yani ne demek haciz? Borçlunun zaruri ihtiyacı dışındaki mallarına el koyup onun satılması vardır, meşrudur. Yani evet. Fıkıhta da vardır, kanunda da vardır bu. Yani diyelim ki bir insan borçlanmış, borcunu ödeyemiyor. Onun mecburi, zorunlu ihtiyaçları var. Yani işte diyelim ki evde bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi, koltuk takımı, yatak. Bunlar zorunlu ihtiyaç. Evet. Ama onun dışında diyelim ki adamın çok lüks bir evi var. Hı hı. Hatta o bile var fıkıhta. O lüks ev satılır. Kendi oturacağı kadar, yetecek kadar bir ev alınır. Aradaki fark ile borcu ödenir. Bu fıkıhta bu şekilde var. Veya ne bileyim evde iki tane buzdolabı var, iki tane televizyon var. Bunlardan biri haczedilebilir. bu sistem her sistemde de var. Yani hem İslam hukuk sisteminde var, hem mevcut hukuk sisteminde de var. Yani haczedilebiliyor. Peki haczedildiği zaman ne yapılacak bu? Niçin haczediliyor? Yani satılacak ve borcu ödenecek. Peki bu nasıl satılır? Eğer biz devlet yetkilisine bırakırsak bunu istediğin gibi sat, onda bir takım suistimaller olabilir. Onun için bunu açık artırma yoluyla satmak. Ki bu icradan alma deyince bunu anlıyoruz. Açık artırma. Ki fıkıhta buna Bey-u Menyezid denir. Bey-u Menyezid. Yani artıran kişiye satmak. Ve bunu Peygamberimiz uygulanmış. Borçluya değil ama bir ihtiyaçlıya uygulanmış. Sahabilerden birisinin dilendiğini görmüş. Ve ona diyor ki senin neyin var evinde? Diyor ki işte bir çul var altına serdiğim. Bir su kabı var, bir de şu var. Git onları al gel diyor. Onları alıp geliyor. Peygamberimiz kim bunu alır diyor. Birisi diyor ki ben bir dirheme alırım ya Resulallah. Bir başkası ya Resulallah ben iki dirheme alırım. Artırma, açık artırma. Ve Peygamberimiz iki dirheme satıyor. Diyor ki bak bunun bir dirhemiyle git balta al bir de ip al. Diğer bir dirhemiyle de kendine yiyecek al. Ve git bununla odun kes, odun taşı getir. Bir haftada benim gözüme görünme. Bir hafta sonra adam elinde balta, ip ve 10 dirhemle geliyor. Böyle bir uygulama var. Şimdi icrada ki bu biraz da adil. Yani bir yetkiliye sen bunu istediğin fiyatta sat dediğimiz zaman bu suistimal olabilir ama icra yoluyla olunca herkese açıktır. Ve buraya insanlar o açık artırmaya girip o malı satın alabilirler.
Evet.
Bu caizdir. Ancak şey olmamalıdır. Bir takım yanlışlıklar, hileler olmamalı. Mesela şunu duyuyoruz. İcra ile bir mal satılacak. Kimileri başkalarını tehdit ederek açık artırmaya sokmuyormuş. Böyle olmaması lazım. Ve bir de icradan mal alacak olanlar. Sadece o malı ucuza kapatmayı değil, o malın değerini vermeyi de dikkate almalılar. Yani bu adam zaten düşmüş, bir tekme de ben vurayım değil. Evet. Onu kaldırma gayretinde, yere düşeni kaldırma. Yani onun için malın değerine yakın bir fiyat verirlerse, bu caiz olduğu gibi hatta iyi de olur. Peki nedir mesela bu ölçü? Şimdi insanları kandırmada, mal alım satımında kandırmada iki türlü kandırma var. Bir gabn-ı fahiş var, bir de gabn-ı yesir var. Yani gabn-ı yesir demek hafif aldanma. Yani herkesin başına gelecek bir şey. 100 liralık bir malı sana adam işte 105'e satmış. Bu olabilir. Buna gabn-ı yesir derler. Bunun hukuki bir şeyi yok, sonucu yok. Bir de gabn-ı fahiş var, fazla aldatma, fazla aldanma. Peki bu nedir bunun ölçüsü? Şimdi iki türlü bu gabn-ı fahiş tarif ediliyor. Bir, fiyat takdircilerin takdir içine girmeyen miktar deniliyor. Mesela diyelim ki bir mal var. Bu malın değeriyle ilgili olarak fiyat takdircileri 80 ile 100 arasında fiyat takdir etmiştir. 100'den fazlası gabn-ı fahiş, 80'den aşağı gabn-ı fahiş oluyor. Bu şeye göre. Bazı alimler de bunu insanların çok alışveriş yaptığı veya az yaptığına göre farklı kategorilerde ele almışlar. Mesela günlük alışverişlerde %5 demişler, hayvanda %10, taşınmaz mallarda %20 demişler. Hatta mecelle de bunu benimsemiş. Şimdi icradan mal alacak olan kişi hiç olmasa, yani benim kanaatim bu ve en azından doğru gördüğüm şu, gabn-ı fahişe varmadan, gabn-ı fahişe girmeden onu satın almaz. Yani mesela demin örnek verdim ya, fiyat takdircileri bu malla ilgili olarak 80 ile 100 arasında takdirde bulunuyorlar. İcracı bunu 70'e değil de 80'e almaz. İcradan alacak olan kişi. Zaten o malın değeri 100 lira olabilir. Ama sen 80'e aldığın zaman yine menfaatlısın. Ama tutup da nasıl olsa bu mecbur satılacak diye 50 lira verirsen o asgari 80 liralık malı, bu kadretmiş olursun. Yani bu en azından vicdana ve İslam ahlakına uygun bir şey değildir, doğru değildir. Onun için şöyle toparlayalım. Evet, icradan mal alınabilir, satın alınabilir ama alacak kişi imkan nispetinde o malın değerine yakın bir fiyat vermelidir.
Vermelidir, eyvallah. Şöyle bir sorumuz da var hocam. Şimdi kişi içinde oturduğu evi satsa, fakat satmadan önce ben bu evi satıyorum ama bir ay, iki ay bu evin içerisinde ücretsiz otururum sattıktan sonra dese, böyle bir satış caiz olur mu hocam? Böyle bir satış olur mu? Gerçekleşir mi?
Gerçekleşir. Bak şimdi soru da şu, satmadan önce. Ya mesela benim bir dairem var. Hı hı. Sen müşterisin. Ben diyorum ki, Sami Hoca, tamam ben bunu satarım ama kardeşim, bunun içerisinde ben 6 ay daha oturmak, bu şartla satarım diyor. Sen de olur diyorsun. Daha satmadık ama. Ondan sonra hiç bu 6 ay oturmayı falan söz konusu etmeden evi sana sattım daire. Bunda hiç sakınca yok. Niye? Çünkü akde bitişik bir şart yok ortada. Evet, daha önceden bir şart koştuk ama daha bu sözleşmeden, akitten önce. Ama öyle değil de akit sırasında şart koşarsın. Yani ben desem ki, Sami, ben bu daireyi içinde 6 ay oturmak şartıyla karşılıksız sana sattım şu fiyata desem. Sen de aldım desem. Burada bir fesat, bir kusur var işin içerisinde. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir satışı yasaklamış. Neha Resulullah an bey'in ve şartın. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam şarttan ve satıştan nehyetmiştir. Bunu yasaklamış. Ve Hanefiler bu şart şeklindeki bir satışı fasit kabul ederler. Yani bozuk, düzeltilmesi gereken veya feshedilmesi gereken, vazgeçilmesi gereken bir satış olarak görüyorlar. Ama yanlış hatırlamıyorsam Maliki mezhebinde buna cevaz veriliyor, Maliki mezhebinde. Ve bir de zamanımızda bu neredeyse örf haline gelmiş. O diğer içtihatları taklit ederek ve bu örften dolayı böyle bir satışa geçersizdir demek pek şey değil. Doğru olmaz kanaatimce. Çünkü insanları bu da zora sokuyor bir de. Dinimiz kolaylığı da emreder. El haracu metfuun der. Şeyde kuraldır bu. Yani zorluk giderilir, def edilir. O içtihadı taklit ederek bu satışı geçersiz saymak pek yerinde bir şey olmaz kanaatindeyim ben. Hı hı. Ama eğer böyle bir şey düşünüyorlarsa daha akdi yapmadan önce ilk başta söylediğimiz gibi sen talip oldun, ben de satmaya niyetlendim. Önce şunu söyleyeyim sana Sami, ben bu evde 6 ay daha otururum kardeşim sattıktan sonra. Buna razı isen eğer o zaman girişelim pazarlığa dedim. Sen de tamam dedin. Ondan sonra da tuttuk, bir fiyatta anlaştık, sattım. Ha, bunda sakınca yok.
Pazarlığı yaptıktan sonra şart koymak uygun değil.
Pazarlık esnasında şart koy.
Esnasında.
Pazarlık bittikten sonra zaten o senin o şartın karşı tarafı bağlamaz ki. Pazarlık yaparken, sözleşme yaparken şart koşmak Hanefi mezhebine göre doğru değil.
Doğru değil, evet. Hocam altının borç verilmesiyle ilgili bir sorumuz var. Altının borç verilmesi caiz midir ve ödemesi nasıl olmalıdır diye bir sorumuz var.
Şimdi her türlü misli malın borç verilmesi caizdir.
Yani hocam misli mal?
Misli mal demek taneleri birbirinin aynısı olan veya yakın olan. Buğday gibi, arpa gibi, pirinç, evet, nohut, fasulye, mercimek, altın, gümüş, TL, bunların hepsi veya döviz, bunların hepsi borç verilebilir. Ve borç vermelerde asıl olan şey, borç verilen şeyin aynısını geri almaktır. Tabii aynısını deyince onun mislini alacaksın. Yoksa sen altın vermişsin, adam şu kenara koymuş, 6 ay sonra onu sana geri veriyor. Öyle değil. Elbette o adam senden para aldıysa, altın aldıysa borç, onunla ihtiyacını giderecek. Ama sen altın verdiysen, verdiğin altının mislini. TL verdiysen, verdiğin TL'nin mislini. Buğday verdiysen borç, ki o da oluyor, ödüç. Buğday alınıyor. Anadolu'da bu var, bizde vardı mesela. O buğdayın ne kadar ölçek verdin? 10 ölçek, 10 ölçeği alma. Esas olan budur. Dolayısıyla altın borç verilebilir. Tamam. Ama bu borç alınan altın ödenirken ne kadar altın ve ne kadar değerde verilmiş ise o geri alınmalıdır, geri verilmelidir. Efendim, Borcu ödeme vakti gelmiş. Taraflar kendi aralarında demişler ki ya boş ver bu altın işini. Biz onu TL olarak ödeyelim. Şimdi sen bana altın versen, sen alırken zarar edeceksin. Ben satarken zarar edeceğim. Bana para lazım. Şu fiyat, o altının değeri nedir o zaman mesela? Gönlük. O fiyatta anlaştınız. O da olabilir. Buna bir sakınca yok.
Önemli olan iki tarafın razı göstermesi.
Öderken razı olmaz. Hatta razı altın olmaz. Yerine diyelim ki araba var. Araba verebilir, motosiklet verebilir.
Gibi. Mal da verebilir.
Verebilir. Karşılıklı rıza ile anlaşarak.
Evet.
Buna biz sulh diyoruz. Sulh.
Eyvallah. Kira ile alakalı bir sorumuz var hocam. Şimdi kişi dinen yasaklanan eylemlerin yapılacağını bildiği bir kişiye evini veya işte bir dükkanı kiralayabilir mi?
Ulemanın büyük çoğunluğuna göre kiralayamaz. Ulemanın. Ha olabilir. Çünkü burada asıl olan şey efendim asıl o işi yapandır sorumlu. O bina sahibinin bunda bir suçu yoktur diyen görüş var. Ama çoğunluk ulema Hanefi mezhebi içerisindedir bu görüş ve imamlardan birinin görüşüdür. Ama çoğunluk içerisinde haram olan bir fiil yapılacak olan bir işe bina kiralamayı doğru bulmaz. Niye? Çünkü masiyete yardım masiyettir. Bu bir kuraldır. Yani günah olan bir fiile yardımcı olmak günahtır. Ve bunun kaynağı olarak Peygamberimizin hadisleri vardır. Mesela faizle ilgili olarak hadisi vardır değil mi? Alana, verene, şahit olana, yazana. Mesela içkiyle ilgili olarak hadis-i şerif vardır. O içkiyi üreten, taşıyan, ikram eden, alan, satan, içen herkese bu günah gidiyor. Yani burada ne yapıyor adam? Üretiyor. Kendi içmiyor. Veya taşıyor, taşımasını yapıyor. Kendisi içmiyor. Ama bu da günahkar oluyor. Niye? Çünkü o günah olan fiile, yani masiyete yardım etmiş oluyor. Masiyete yardım masiyettir. O açıdan ulemanın büyük çoğunluğu bunu caiz görmüyor.
Görmüyor. Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Şey değil.
Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah razı olsun. Gönlünüze, yüreğinize, dilinize sağlık. Önümüzdeki hafta inşallah yine dinleyicilerimizden gelen soruları, bizlerin de bir kısmını hazırlamış olduğumuz sorularla programımıza devam edeceğiz inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum.
Şey değil inşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna geldik efendim. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.